Avrasya Notları.
Yeni yılda yepyeni bir programla huzurlarınızdayız değerli dinleyenlerimiz. Avrasya Notları adlı programımızla TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda her hafta sizlerle birlikte olacağız. Avrasya'daki güncel gelişmeler başta olmak üzere ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal ilişkileri ele alacağımız programımızda Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ile Avrasya coğrafyasındaki diğer ülkelerde neler yaşanıyor? Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki mevcut ilişkiler nasıl ilerliyor? Ekonomik ve ticari gelişmelerde neler var? Eğitim, sanat, sosyal hayatta ülkeler arasındaki ilişkiler nasıl? Tüm bu soruların cevabını bulmak üzere farklı konuları farklı seslerle yorumlayacağız. Alanında uzman konukları ağırlayacağımız programımızda Avrasya'yı geçmişten günümüze ve geleceğe dek her yönüyle değerlendirecek değerli dinleyicilerimize sesimizle radyodan ışık tutacağız. Bugünkü stüdyo konuğumuz Kazakistan Ankara Büyükelçisi Sayın Abzal Saparbekuli. Sayın Saparbekuli hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Avrasya'nın kalkanı, Türk dünyasının dinamik ülkesi, kardeş Kazakistan'ın bağımsızlık sürecini ve Türkiye-Kazakistan ilişkilerini konuşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Sayın Büyükelçi, 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını dünya kamuoyuna ilan eden Kazakistan'ın bağımsızlık sürecinin üzerinden 28 yıllık bir zaman geçti. Ve bu 28 yıllık zaman süresi içerisinde de Kazakistan dünya kamuoyunda adını çok sıkça duyurdu. Bugünkü Kazakistan nasıl bir konumda diye soracak olursak nasıl bir cevap alırız sizlerden?
Teşekkür ediyorum. Kazakistan'ın bağımsızlığının 28. yıl dönümünü bizimle beraber Türk dünyasında özellikle de Anadolu'da kutlayan tüm kardeşlerimize, dostlarımıza, büyüklerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Coşkulu bir şekilde 28. yıl dönümümüzü kutladık. Başkent Ankara'dan başlayarak Niğde, Nevşehir, Eskişehir, Sakarya, İstanbul olmak üzere hem kendi vatandaşlarımızla hem buradaki yaşayan Kazak kardeşlerimizle ve Anadolu halkıyla güzel bir coşkulu bayram geçirdik. Şunu dikkatimi çekti. Herhalde Kazakistan'ın bağımsızlık ya da başka diğer milli bayramlarının en coşkulu kutlanan ülkesi varsa o da Türkiye'dir. Buna tabii birçok sebepler vardır. Bir kere kardeş Türk halkının bizimle olan ortak geçmişe sahip dil, tarih, kültür, örf adetlerimizin ve günümüzdeki de hislerimizin birbirimizi paylaşmamız ve ayrıca da burada yaşayan Kazak diasporası olsun, öğrencileri olsun bunlarla harmanlaşmış, kaynaşmış bir ortamdayız. O açıdan bence gerçekten dikkat ettim. Gittiğimiz her şehirlerde coşkulu bir şekilde Kazakistan'ın bağımsızlık günü kutlandı. Tabii soruya gelirsek günümüzdeki Kazakistan'ı anlayabilmek için Kazakistan'ın bağımsızlık dönemlerine gitmek gerekiyor. O dönemler neydi diye soru sormak gerekiyor. Öncelikle tabii burada da altını çizerek her zaman söylüyoruz. Buna kurucu Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev de her fırsatlarda ifade ediyor. Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettikten sonra 3 saatten sonra onu dünyada ilk tanıyan kardeş Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kazakistan halkı olsun. Bunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu bizim için ilişkilerimizdeki, işbirliğimizdeki sembolik ve önemli tarihi bir adımdır. Evet, Kazakistan, ben bile işte o dönemde bağımsızlığının ilk yıllarındaki bağımsızlığının ilk mezunları olduğum için okul olarak çok iyi biliyorum o dönemdeki Kazakistan şartlarını. Bağımsızlık bize hani herkesin düşündüğü gibi bir anda hani Sovyetler Birliği dağıldı da herkese kucağında bir bağımsızlık buldu gibi kolay bir süreç olmadı. Yani bağımsızlıktan önceki işte süreçler vardı. Mücadelesi vardı. İşte 1986'daki gençlerin kendi halkları için, ülkesi için talep ettiği haklar var. Cel 90 olayları var 16 Aralık'ta başlayan. Ondan sonraki bir sürü aydınlarımızın işte dilden başlayarak kültürle ve bazı siyasi haklar isteme süreçleri vardı. Bunların hepsi sonuçta bir 1991'de 16 Aralık'taki bağımsızlık sürecine getirdi. Aslında Sovyetler'deki bağımsızlık sürecinin ilk kıvılcımını atan da 1986'daki Kazak gençleridir. Sovyetler'deki olayların hepsi bundan sonra başlıyor. 1986'dan sonra işte Baltıklar, kardeş Azerbaycan ülkesindeki Baku olayları ve diğer ülkelerdeki hak talepleri ondan sonra başlıyor. Biz onun için Kazakistan Cumhurbaşkanı geçen bağımsızlık gününde de kendisi de tweette ifade ettiği gibi biz bağımsızlığımızı ta Kazak Hanlığı'nın kuruluşundan başlayarak ondan sonra Alaş Ordu hükümetinin kuruluşu ve işte Jel 90 olaylarına kadar bu atalarımızın, büyüklerimizin mücadelesine borçluyuz. Kazakistan Sovyetle Birliği dağıldığında Kazakistan 15 tane Sovyetler Cumhuriyeti içinde ekonomik olarak en zor durumda olandı. Yani geriden 3. 4. ülke sırasındaydık. Çok karmaşık etnik yapımız vardı. Kazaklar nüfusun ilk sadece %42'sini teşkil ediyordu. Tabii biz bir sürü işte yurt dışından uzmanlar, Kazakistan devlet olamaz, ülke olamaz, istikrarlı olamaz, iç savaş çıkar, işte ırklar arası, milletler arası savaş çıkar diye tahmin etti. Ama geldiğimiz noktada bunların hiçbirisi olmadığını gördük, tanık olduk. Bunların hepsi başta Kazakistan halkının, Kazak halkının içindeki barışçı sever, misafirperver karakterinde yatıyordur. Ve en önemlisi başımızda kurucu cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in olmasıdır. Evet. Günümüzde Kazakistan bölgesindeki Avrasya coğrafyasında istikrarlı hem siyasi hem ekonomik açıdan hem kendi milli kimliğine sahip çıkma açısından örnek bir ülkedir. Uluslararası diplomaside yine örnek gösterilen ülkelerdir. Bunlar dış politikadaki barışçıl, çok vektörlü, çok yönlü, çok katmanlı dış politikamızın öncelikleri sayesinde oldu. Komşularımızın hepsiyle özel işbirliğimiz, dostluğumuz mevcut. Sınırlarımızı hukuki açıdan, uluslararası hukuk açısından belirledik. Bu da önemli. Bir sürü uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptık. Bunlar İslam İşbirliği Örgütü'nün zirvesi, AGİT zirveleri, Expo'nun yapılması, kış oyunlarının yapılması, üniversite oyunlarının yapılması. Kazakistan hem siyasi açıdan hem kültürel açıdan bir merkeze dönüştü bölgesinde. Ekonomik açıdan Kazakistan bağımsızlığını kazandığında kişi başına milli geliri aşağı yukarı $500 civarında bir seyreden bir ülkeydi. Ekonomi gelirimiz, bu ekonomimiz bu sene içerisinde 19 kat arttı. Yani $500'dan aşağı yukarı $9,700 civarına geldi. Yine ekonomimizin sanayileşme hızlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde gelişme göstermekte. Artık Kazakistan dünyanın 800 ülkesine, yani dünyanın 110 ülkesine 800'den fazla ürün ihracat edebilmekte. Ekonomimizi çeşitlendirme yönünde Kazakistan sanayileşme programları yapılmakta. İşte günümüzde Kazakistan son 3-4 senedir istikrarlı bir şekilde %4-%5'lik büyüme göstermekte. Kazakistan geçtiğimiz sene toplamda 24,5 milyar dolar doğrudan yabancı yatırımcı çekti. Kazakistan artık Avrasya'da ulaştırma ve lojistiğin bir geçiş noktasına dönüştü. Sadece transit geçişinden 1,7 milyar dolarlık gelir elde edebiliyoruz. Artık Avrupa'dan Asya'ya taşınan konteyner taşımacılığının %65'i Kazakistan üzerinden yapılıyor.
Bir soru sormak istiyorum Sayın Büyükelçi. İfadelendirdiğiniz noktada Kazakistan'ın 1991'den başlayıp bu 28 yıllık bağımsızlık süreci içerisinde uluslararası alanda adından sıkça söz ettirmesi ve özellikle çok istikrarlı bir şekilde rotasında devam etmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi kurucu Cumhurbaşkanı Kazakistan'ın yolbaşçısı Sayın Nursultan Nazarbayev'di. Nursultan Nazarbayev hem bölgedeki istikrara katkı sunma adına hem Kazakistan'ın demokratikleşme sürecine katkı sunmada hem de dünyadaki barışın sürebilmesi adına çok önemli inisiyatifler üstlendiğine hep birlikte şahidiz. Ama 2019 yılında çok önemli bir hadiseye hep birlikte şahitlik ettik. Hiç kimsenin beklemediği bir pozisyon yarattı Sayın Nursultan Nazarbayev. Tarihler 19 Mart 2019 gününü gösterdiğinde kendisi Ulusa Sesleniş programında mevcut Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı ve Kazakistan'ın demokratikleşmesi sürecine katkı sunma adına da Kazakistan bir erken cumhurbaşkanlığı seçim sürecine gitti. Sayın Nursultan Nazarbayev bu 28 yıllık süreç içerisinde tarihe hep not düştü. Biz buna şahitlik yaptık ama 19 Mart 2019 tarihindeki bu istifasını sizler bekliyor muydunuz veya yakın kurmayları bundan haberdar mıydı?
Ben hani şahsen böyle bir karar alacağını beklemiyordum açıkçası söylemek gerekirse. Ama bir tarihi karar alacağını bekliyordum. Bu nasıl olacak, ne olacak, hangi zaman olacak bunu kimse bilemezdi. Ama tabii yakından takip eden siyasetçi uzmanlar bunu tahmin edenler de varmış. Ama kimse %100 tahmin edemez. Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kararı gerçekten dünyadaki demokrasi açısından, dünya siyaset düzeni açısından örnek bir karardır. Yani hayatında, sağlığında, gücünde bu görevi kendi arzusuyla vazgeçmesi ve yol göstermesi Kazakistan'a önemli bir karar. Yolu da Kazakistan'ın çok deneyimli devlet adamı, uluslararası diplomat Tokayev'e devretti. Kasım Cömert Tokayev'in de günümüzde yaptığı reformlar, çalışmalar Kazakistan halkı tarafından çok takdir edildi.
Sayın Tokayev o tarihte zaten Senato başkanlığını yürütüyordu ve Sayın Nazarbayev'le birlikte bir mesai paylaşıyorlardı ve kendisi uluslararası alanda önemli bir tecrübeye sahip ve her şeyden de öte büyük devlet adamı Sayın Nursultan Nazarbayev'le birlikte mesai yapmış olmasının da avantajlarını kullandı. Ve 9 Haziran 2019 tarihinde yapılan seçimlerde de Kazakistan'ın sandığa giden halkının takdirini kazanarak çok ciddi bir oy oranı ile Cumhurbaşkanı seçildi. Ümit ediyoruz ki bundan sonraki süreçte hem Kazakistan'ın istikrarına hem de bölgenin istikrarına kendileri çok büyük katkılar sunacak. Bu arada hemen ikinci bir hususu gündeme getirmek istiyorum. Nursultan Nazarbayev'den söz açıldı. Çünkü Kazakistan denince Nursultan Nazarbayev'in ehemmiyeti ve ismi her daim ön plana çıkıyor. Kazakistan'ın haricinde Nursultan Nazarbayev aynı zamanda Türkiye başta olmak üzere tüm Türk Cumhuriyetlerinde ve Türk dünyasında da bir aksakal olarak kabul ediliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da özellikle ifadeleriyle aksakal Nursultan Nazarbayev diye hitap etmesi de kamuoyunda da vücut buldu ve artık biz Nursultan Nazarbayev'i sadece Kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanı değil de Türk dünyasının aksakalı olarak hatırlayacağız. Evet, burada yine çok önemli bir hadiseye 2019 yılı şahitlik yaptı. 15 Ekim 2019 tarihinde Bakü'de gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 7. zirvesinde Türk Konseyi ömür boyu onursal başkanlığı unvanı Sayın Nursultan Nazarbayev'e verildi. Ve burada Nazarbayev'in çok önemli bir konuşması vardı. Bu konuşmada en önemli anekdotlardan bir tanesi de Türk dili devletleri demeyelim, Türk devletleri diyelim noktasında da cümleyle tarihe yine bir not düştü. Biz Kazakistan ekseninden çıkıp da Türk dünyası ekseninde Sayın Nursultan Nazarbayev'i değerlendirecek olduğumuz vakit ki bu bağlamda da sizlerin çok ciddi tecrübeleri var Türk Konseyi'nde görev yaptığınız dönemde Nazarbayev'i Türk dünyasında nasıl yorumlayabilir?
Bence Nursultan Nazarbayev modern Atatürk'ü diyebileceğimiz o vizyona, o reform kararına sahip bir büyük devlet adamı. Boşuna da Türk dünyasının aksakalı demiyor, Türk dünyasının bilge lideri diye isim verilmiyor. Nursultan Nazarbayev Türk dünyası, Türk devletleri arasındaki bütün zirvelerin bizzat hiçbirisini kaçırmadan kendisi katılmıştır. Ve Türk Keneş'e artık konsey diyemiyoruz. Türk Keneş'in kuruluşunda da kendisi öncülük etmişti. 2005 Antalya'da Türk Liderler Zirvesi'nde bunu gündeme getirdi. İşte Türk Parlamenter Asamblesi'nin kurulması, Türk Nur Sultan'daki Uluslararası Türk Akademisi'nde öncülük ettiler. İşte Türk İş Dünyası'ndaki de yine benzer kuruluş, Türk İş Dünyası Konseyi'nin de kurulmasında hep onun imzası vardır. Yani bugündeki Türk dünyasındaki işbirliği süreçleri, mekanizmaların hep altında imzası olan ve inisiyatif olan Sayın Nursultan Nazarbayev'tir. O açıdan bu son Baku zirvesindeki teklifleri bence hem bilimsel açıdan hem fazla kafada karışıklık yapmamak için
cümlenin de uzun cümlenin olmaması, de,
evet,
için.
Olmaması için. Biz bazen şey diyoruz, Türkiye Cumhuriyetleri diyoruz. Evet. Yani
Türkiye tamamen yanlış bir ifade. Yanlış ifade özellikle işte, dinleyicilerimizle evet, paylaşalım. Türkiye diye bir kavram yok. Evet. Türk Cumhuriyetleri yani diye bir
Türk Cumhuriyetleri
kavram var.
Ya da Kazakça'da hani biz onu şey diyoruz, Türk tektes memlekettir. Yani evet, kökeni Türk olan. Yani Türkçe'de evet, biraz tam olarak uygun olmuyor ama onun için bu açıdan önemli bir...
Sayın Nazarbayev'in de teklifiyle Türk tabii, devletleri demiyoruz.
Orada tabii Nursultan Nazarbayev diğer önemli teklif de sundu. 2040 Türk dünyasının işbirliği vizyonu geliştirmesiyle evet, ilgili teklif etti.
Burada 2040 demişken ben hemen devreye gireceğim. Lütfen kusuruma bakmayınız. Bu da takdire şayan bir çıkıştı Sayın Nazarbayev'den. Sayın Nazarbayev ülkesinin de vizyonuna katkı sağlamak adına ilk olarak 2030 vizyonunu ortaya koydu. Ve akabinde de 2050 vizyonunu halkıyla paylaştı. 2030 vizyonu bir noktada hedefine ulaşmış oldu. Şu an Kazakistan tamamen 2050 vizyonunu gerçekleştirebilmenin mücadelesini veriyor.
Doğrudur.
Ben sadece şunu özellikle sormak istiyorum. 2050 stratejisiyle Kazakistan ekonomik olarak hangi potansiyeli hedeflemektedir?
Tabii 2030 hedefinin dünyada ilk 50 ülke arasında yer alma hedefi vardı. Bu sadece ekonomik gösterileri, istatistikler açısından değil, bütün sosyal ekonomik alandaki istatistikleri, insani gelişme istatistiklerinin de içinde harmanlanan çok geniş bir gelişme. Yani bunların mesela geçtiğimiz sene yayınlanan Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Endeksine göre Kazakistan dünyada yüksek insani gelişme sahibi. Yani batılı ülkelerin grubunda yer aldı. 2050 hedefimiz de yine aynı şekilde çok kapsamlı bir şey programdır. Bunun içinde sağlığı var, kültürü var, eğitimi var, evet, ekonomisi var, dış ticaret var, ihracatı var, ithalatı var, yatırımı var. Var da var. Bunların hepsinde biz ilk 30'da yer alabilmemiz gerekiyor. Ekonomi açısından artık Kazakistan az önce ifade ettiğim gibi Kazakistan dünyanın en büyük denize çıkışı olmayan kara ülkesi. Biz artık dünyanın Avrasya'nın en önemli ulaştırma lojistik merkezine dönüşme evet, yolundayız. Ekonomimizdeki tabii ki hala önemli bir payı ham madde olmakla beraber sanayileşme devrini hızlı bir şekilde devam ediyor.
Mesela önümüzdeki 10 yıl muhtemelen Kazakistan sanayileşmede evet, çok önemli hamleler gerçekleştirecek.
Tabii sanayileşmemizde şu alanlarda öncelik görüyoruz. Bir kere Kazakistan ham maddesi olan potansiyeline katma değerli üretime aktarmak. Bunlar petrokimya, maden alanlarında. Kazakistan turizm alanını geliştirmek istiyoruz. Kazakistan hafif sanayi alanı. Kazakistan büyük tarım alanlarına sahip. Dünyada ilk 5 tarım ve hayvancılık evet, yapan ülke haline gelmek
dünyanın
istiyoruz.
Dünyanın en önemli buğday üreticilerinden bir tanesi doğru, hali hazırda. Ve dünyaya da bu bağlamda buğday ihraç eden doğru, ülkelerden bir tanesi. Ve Kazakistan'ın bir diğer özelliği de özellikle dinleyicilerimizle paylaşmak isteriz. Yeraltı zenginlikleri çok güçlü olan ve bütün elementlere hemen hemen sahip olan toprakları var. Ve ayrıca dünyanın da en önemli uranyum üreticilerinden bir tanesi. Tabii Kazakistan çok önemli stratejik bir konuma sahip ülke ve biraz önce de ifade ettiğiniz gibi önümüzdeki süreçte belki 2050 stratejisinin en önemli hedeflerinden bir tanesi de Kazakistan lojistik bir üs olacak. Ki bu lojistik üs noktasında da Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan'la birlikte gerçekleştirmiş olduğu Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun da bu süreçte Kazakistan ekonomisine de çok büyük katkılar sunacağını da özellikle dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyor Sayın Büyükelçim ama ben dinleyicilerimizle küçük bir anekdotu da paylaşarak devam etmek istiyorum. Sizler her daim farkındalık yaratan bir büyükelçi olarak Ankara'da, hafızalarda oldunuz. İnşallah bundan sonra da aynı tempoda yolunuza devam edeceksiniz. Sadece Ankara'da görevini ifa eden değil de Anadolu'nun dört bir tarafında faaliyetler yürüten, Türkiye-Kazakistan dostluğuna katkı sunan ve bu bağlamda da Kazakistan'ın tanıtımını Türkiye'de gerçekleştiren birisiniz. Adana'dan Mersin'e, Erzurum'dan Edirne'ye, Denizli'den Trabzon'a kadar çok geniş bir Anadolu coğrafyasında birçok programa, birçok etkinliğe imza attınız ve önümüzdeki süreçte de bu etkinliklerin devam edeceğine biz inanıyoruz. Göreve geldiğiniz süreden bugüne kadar Türkiye-Kazakistan ilişkilerine çok büyük katkılar sağladığınızı ifade ederek Türkiye-Kazakistan ilişkilerin hangi noktada olduğunu ve bundan sonraki süreçte de nasıl bir ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal potansiyel elde edeceğimizi öngörüyorsunuz diye soru sorayım.
Tabii iltifat cümleleriniz için teşekkür ediyorum. Bizim tabii görevimiz büyükelçi olarak bir bayrağı daha yükseğe
ama yerinde duran değil de koşan, devamlı hareket halinde evet. olan bir büyükelçi pozisyonu evet. söz konusu. Kıymetli büyükelçi.
Evet, bu süreçte Kazakistan-Türkiye işbirliğinde benden önceki büyükelçilerimizin de
büyük katkılar
oldu. Evet. Onların gösterdiği ya da sağladığı yolu daha da ileriye götürmek. Çünkü bizim ülkelerimiz ve halklarımız bu çalışmanı tamamıyla hak ediyor. Evet, şu an günümüzde Kazakistan-Türkiye ilişkilerine yani ekonomik açıdan gelirsek 2019 senesinin ilk 9 ay verilerine göre ticaretimiz %65 artmış.
Hedeflediğimiz bir nokta diyebilir miyiz Sayın Büyükelçi?
Yani hedeflediğimiz nokta tabii önce 5 milyar sonra 10 milyar.
Evet.
Bu sene işte geçtiğimiz seneye göre %65'lik bir artış, 3 milyar dolar aşması bekleniyor. Yine kendi ülkem açısından Türkiye'deki iş adamlarının Kazakistan'da daha çok iş yapması, yatırım yapması açısından da önemli çalışmalar yaptık. Birçok görüşmeler yaptık. Geçenlerde Başbakanımızın burada Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'la kek toplantısı vardı. Bunun sayesinde bu sene yine Kazakistan'a yapılan yatırımlarda Türkiye'den %82'lik bir artış var.
Ve bu da önemli bir rakam.
Yıl sonunda büyük, önemli bir rekor seviyeye ulaşmasını öngörüyoruz. Bu benim açımdan şöyle önemli. Orada Türk iş adamlarının daha aktif çalışması. Ülkelerimiz arasındaki her zaman söylediğimiz gibi ekonomik, ticarin lokomotif olmasını destekleyecek. Kültürel alanda ilişkilerimiz yine hızlı, istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Burada birçok bilimsel çalışmalar, sizlerle de ortak konferanslar yapıyoruz. Buradaki öğrencilerimizle ilgili kaynaşma sürecimiz de devam ediyor. İşte önümüzdeki sene Cumhurbaşkanı'nın kararına mesele, Abay'ın 175. ve Al-Farabi'nin yine doğum yıl dönümleriyle ilgili etkinlikler yapacağız.
Ki bunlar ortak değerlerimiz bizim. Tabii sadece ki. Kazakistan'ın değil, tüm Türk dünyasının ortak değerleri. Bunun da gelecek nesillere daha geniş bir zeminde tanıtılması adına hep birlikte inşallah çalışacağız diye ümit ediyorum.
Doğrudur.
Kıymetli Büyükelçim. Şunu özellikle ifade etmemiz gerekir. Ekonomik olarak hedeflediğimiz rakamların üstünde rakamlar söz konusu, istatistiki veriler söz konusu. Kazakistan 19 milyon civarında bir nüfus potansiyeline sahip olan ülke ama Türkiye ile çok önemli bir noktada büyük katkıları söz konusu. O da turizm sahasında. Yıl ortalama 500 bin civarında turist Kazakistan'dan Türkiye'ye, özellikle Akdeniz ve Ege sahillerine geliyor. Bu bağlamda 2019 rakamlarını tahmin edebiliyor muyuz? Hı hı. Ne kadarlık bir rakam? 500 bini aşabildik mi? Veya 2020'deki hedef nedir diye de sorup son soru diye bağlayalım.
Evet, bu sene genelde Türkiye'de bir turizm rekoru kırılacak. Biz de hani bu rekorun içinde olmayı düşünüyoruz Kazaklar olarak. Nüfusumuza göre Kazakistan yani gerçekten çok önemli katkı sunuyor Türkiye'nin turizmine. Sayı olarak az olabiliriz ama nüfusa paylaştığınızda bizim için, Kazakistan için Türkiye bir numaralı şey, destinasyon turizm açısından. Bu sene de yine bir artış bekleniyoruz. Bilmiyorum bu 500 bin geçen sene 500 bin oldu mu? Yani bu sene bir 500 bine yakın bekliyoruz turist. Ya belki 500 bin aşar. Onun için bizim de hani büyükelçi olarak öncelikli çalışmamız Türk kardeşlerimizin gelip Kazakistan'da bol bol ziyaret etmesi, evet. Türkistan'ı, evet. Taraz'ı, Nur Sultan'ı görmesi. Evet. Bu konuda hani çalışmalarımız devam ediyor. Önemli bir turist akışı devam edeceğini bekliyoruz.
Biz bu kardeşliğin kıyamete dek devam edeceği inancıyla Kazakistan'ın 28. bağımsızlık yıl dönümünü mikrofonlarımız aracılığıyla tekrar kutlayalım. Yaşasın Kazakistan Türkiye dostluğu diyelim. Ve çok kıymetli zamanınızı bizlerle paylaştınız. Stüdyolarımıza geldiniz ve dinleyicilerimize sesinizi ulaştırdınız. Ben tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, Avrasya Notları programımızın sonuna geldik. Stüdyo konuğumuz Kazakistan Ankara Büyükelçisi Sayın Abzal Saparbekuli idi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve ben Hikmet Eren. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Avrasya Notları.